1. Korintoslar mektubun 14. bölümün son ayetlerindeyiz. Hatırlayacaksınız, 1. Korintosların ilk kesiminin dünyasal konularla ilgili olduğunu söylemiştim. 12. bölümde ruhsal konularla ilgili yeni bir kesim başlıyor. Aslında 12, 13 ve 14. bölümler ruhsal armağanlar konusundadır 1. Korintoslar mektubunun. Bölüm 12'de armağanların verilmesini görmüştük ve bu armağanlar üzerinde durmuştuk. Sonra bölüm 13 armağanların enerjisi olduğunu görmüştük. Bölüm 14 armağanların kullanımı hakkındadır. Özellikle Korintos topluluğunda dillerle ilgili konuda bir sürü sahtekarlıklar yaşanmaktaydı. Pavlos bu yanlışlıkları, bu düzensizlikleri düzeltmek için, yanlış anlaşılmaları düzeltmek için onlara nelerin gerçek ve doğru olduğunu, toplulukta nasıl hareket etmeleri gerektiğini, neyin önemli olduğunu, neyin bina edici olduğunu ve neyin kilise topluluğunda yıkıcı olduğunu belirtmek istiyor. İmanlılar topluluğundaki tüm armağanların, kutsal ruhun armağanlarının inanlılar topluluğunun büyümesi, gelişmesi için olduğunu özellikle vurgulamaktadır Pavlos. Bir toplantıda bir kimsenin ayağa kalkıp da hiç kimsenin anlamadığı, hatta kendisinin bile anlamadığı şeylere takılıp kalması, bazı şeyler söyleyip durmasının doğru olmadığını gösteriyor Pavlos bu kesimlerde. Tabi bununla da böyle kimseler kendilerinin daha üstün imanlılar olduğunu bazen bilerek, bazen de farkına varmadan göstermek girişimi vardır. Bunun gerisinde bir gurur vardır. Bu tür yaklaşımlar elbette ki diğer imanlılara bir yardımı ya da yararı yoktur. Kilise topluluğuna bir yardımı ya da yararı yoktur. Bu nedenle Pavlos, kardeşlerim, ruhsal bağışlara gelince bu konuda bilgisiz kalmanızı istemiyorum demişti 12. bölümün 1. ayetinde. Aslında Korintos'taki imanlılar İsa Mesih'e iman etmeden önce puta tapan insanlardı. Bunu unutmamamız gerekir. Bu da elbette ki şeytanın tam istediği şeydir. Yani insanları cahil bırakmak, bilgisiz bırakmak ve onları istediği yöne, hurafelere yöneltmek ve onları bu tür şeylere inandırmaktır. Bugün de biliyoruz ki bazı uzak doğu ülkelerinde birçok putperest dinlerde, biliyor musunuz, mistik şeyler ve dillerle konuşmalar bile vardır. İşte Pavlos bu konuda imanlıları uyarıyor. Bu armağanlar ruhsal armağanlardır, ruhun armağanlarıdır ya da ruhsal bağışlardır. Verilen bütün bu bağışlar, armağanlar, yetenekler, inanlılar topluluğunun dediğim gibi büyümesi, gelişmesi içindir. Bir önceki yayında da belirttiğim gibi bilinmeyen dillerle konuşma sözü habercilerin işlerinde 3 yerde geçmektedir. 2. bölümde, 10. ve 19. bölümlerdeki bunların da kendine özgü 3 ayrı nedeni ya da gelişimi vardır. Birincisinde 120 kişilik bir Yahudi topluluğu içerisinde, biri Romalı bir subayın ailesinde, biri de Efes'te yaklaşık 12 kişi arasında bu dillerle konuşma olayı gerçekleşti. Her üçünün de düzen kapsamında anlaşılır biçimde bilinen, konuşulan, o dönemlerde konuşulan diller ve lehçeler olduğuna hiç kuşku yoktur. Daha önce de belirttiğim gibi harizmata ruhsal bağışlardır ya da kutsal ruhun armağanlarıdır ve 20 dolayında harizmatadan, yani ruhsal armağanlardan söz edilmektedir. 20 harizmata arasında ya da ruhsal bağışlar arasında tartışmalı, çekişmeli, kargaşalık yaratan bu dilleri konuşma çabasıdır. Bilinmeyen diller konuşma, inanlılar topluluğunda imanlıların bollukla artmasına yardım edecek özellik taşımamaktadır, taşıyamaz. Korintos topluluğunda da bu açıkça bencilliğe, kendini göstermeye, kargaşalığa ve çocukça, akılsızca davranışa yol açtığından konusu edilen kuşku ve uyarılara, evet, Pavlos özellikle parmak basıyor. Daha önce de belirttim. Korintos'un Delfi rüyetleriyle çok iyi bilinen yerden pek uzakta bulunmadığını bilmemiz gerekir. Delfi'de gizemsel din ve tarikatlar başını alıp yürümüştü. Bunlar bir yerde iyi bir kazanç aracıydı. Klasik Yunan'ın puta tapıcılık dönemiyle ilgili gizemsel dinlerde dünyaca önem toplayan rüyalar, rüyetler her köşeden müşteri çekmekteydi. Delfi rüya ve rüyetlerini söyleyen o peygamberler pasif biçimde davranırdı. Ses kirişlerini onları yöneten ruhların etkisi altında bırakırdı. Böylelikle sihirlenmiş biçimde yabansı, sağduyusuz, bağnazlık oluşturan, dinleyiciyi biraz da ürküten sesler çıkarırdı. Evet, eski Yunan papirüslerinden birinde şu ilginç sesler aktarılır. Daha önce buna değinmiştim ama önemli olduğu için yeniden bunu söylemek istiyorum. Bakın, şöyle sesler çıkarılır eski Yunan papirüslerinin birinde. İyayo, Eloai, Marmarahada, Menefu, Mermayi, İyayor, Aiyayo, Erefiye, Ferefiyo ve benzeri gibi. Şimdi siz bunları hızlı bir şekilde söylemeyi öğrenirseniz, ne kadar hızlı söylerseniz, çabuk söylerseniz, işte size bilinmeyen dil ortaya çıkıyor. Bakın kardeşler, bu puta tapıcılıkla ilgili bir uğraş Korintos topluluğuna da girdi. Tanrısal öğretinin içerdiği o harizmatayı ters biçimde yorumlayarak onu yozlaştıranlar, kilise topluluğu içerisinde yersiz ve gereksiz bunalımlar oluşturdular. 1. Korintoslar 12 ve 14. bölümlere önceki yayınlarımızda oldukça geniş yer verdim ve bu tehlikeler üzerinde durdum. Şimdi 14. bölümün son ayetlerine kaldığım yerden başlayayım. 26. ayette şöyle diyor: kardeşler, sonuç ne? Toplandığınız zaman her birinizin bir ilahisi, öğretecek bir konusu, tanrısal bir esini, bilinmeyen bir dilde söyleyecek bir sözü ya da bilinmeyen dilden bir çevresi var. Her şey topluluğun gelişmesi için olsun. Eğer dillerde konuşma olacaksa, o dönemlerde, yani elçiler döneminde, orada dilleri çeviren birinin bulunması gerekir. Ve verilen mesaj topluluğu geliştirecek türde olmalıdır. Yine vurgulamak istiyorum ki burada söylenen bu bilinmeyen dillerle konuşma öyle bilinmeyen diller değildi. Bilinen diller ve lehçelerdi. Bu özel dönemde her ulustan olan insanlar Tanrı sözünü duymaları gerekliydi. Habercilerin İşleri 2. bölümde 14 yöreden aşağı yukarı gelen insanlar kendi dillerinde Rabbin müjdesini duydular. Kim konuştu? Petrus. Petrus'un konuşması 14 dile çevrildi bir yerde. Yani herkes kendi dilinde Rabbin sözünü, müjdesini duydu. Yine vurgulamak istiyorum ki burada söylenen dillerle konuşma öyle bilinmeyen diller değildi. Bilinen diller ve lehçelerdi. Habercilerin İşleri 2. bölümde de gördüğümüz gibi en azından 14 yöreden gelen halklar, topluluklar, uluslar Petrus'un konuşmasını kendi dillerinde duydular. Evet, bu özel dönemde her ulustan olan insanlar Tanrı sözünü duymaları gerekliydi. Bu haberciler tüm bu dilleri nasıl konuşacaklardı? İşte Tanrı bu habercilere özel olarak bu dilleri konuşabilme armağanını verdi. Bunlar bilinen dillerdi, lehçelerdi. Ama ne yazık ki insanların gizemsel bir şeye merakı o kadar yoğundur ki çok kolay bu türden yanlış öğretilere kapılabiliyorlar. Çünkü bu tür şeyler, bu tür gizemli şeyler insanların içini kıdıklıyor. Gelin bunu size bir tanrı adamının, bir tanrı bilimci olan bir kardeşin verdiği bir örnekle size açıklamaya çalışayım. Bu kardeş diyor ki, eskiden Katolik olan bir öğrencim bir toplantıya katılmış ve orada insanlar dillerle konuşuyorlarmış. Benim bu öğrencim de çok iyi Latince biliyor ve o da ayağa kalkıp Latince o ayinin sözlerini söylemiş. O toplantıda söylenen sözleri. Sonra yerine oturmuş ve sonra bir adam ayağa kalkıp bu öğrencimin söylediklerini çevirmeye kalkışmış. Bir sürü şeyler söylemiş. Tabii söyledikleri tamamen palavra. Sonra bu öğrencim ayağa kalkıp sizlere söylediklerimin bu olmadığını söylemek istiyorum kardeşler demiş. Sizlere sadece Latince olarak bu ayinin sözlerini aktardım demiş. Ve onlara gerçekten ne anlattığını, ne söylediğini anlatmaya başlayınca oradaki görevliler hemen onu toplantıdan kovmuşlar. Bir daha buraya gelme demişler. Tabii bundan ötürü onları suçlamıyorum diyor bu tanrı adamı. Ve öğrencimin bunu yapmasının da doğru bir şey olduğunu söylemiyorum. Bunu anlatmamın nedeni bir dilde konuşmanın en yararsız olanı ve belki de sahte bir şey olduğunu söylemeyi istememdir. Benim de değerli bir profesör hocam vardı ve diller konusunu ona sorduğumda bana şu olayı anlattı. Amerika'da 10 dil uzmanı dillerle konuşan topluluklara gidip konuşulan bu dilleri bantlara alıp bilimsel olarak incelemişler ve hiçbir dil ilkelerine uymadığını saptamışlar. Sonra da dillerle konuşanları ve çevirileri de ayrı ayrı bantlara almışlar ve yeniden incelediklerinde bu 10 kişinin çevirdiği kesinlikle birbirini tutmamış. Siyahla beyaz kadar farklı farklı şeyler söylemişler. Bu olayı biraz daha genişçe daha önce size aktarmıştım. Bunlar birbirlerini tutmadılar. Çünkü bu diller o dönemlerde özel olarak habercilere verildi ve Tanrı o dönemlerde sözünün yayılması sırasında her soydan, dilden, ulustan olan, ırktan olan insanların bu sözleri duymasına olanak sağladı. Ama kutsal kitap tamamlandıktan sonra bu dönem bitmiştir kardeşler. Şimdi elimizde Tanrı'nın diri, kalıcı, sonsuz sözü vardır. Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor bugün. Tanrı'yı duymak istiyorsak, onun bize neler söylemek istediğini bilmek istiyorsak, yapacağımız tek şey vardır. Oraya buraya kaçıp gizemsel, mistik şeyler aramamıza gerek yok. Tanrı'nın sözüne gitmeliyiz ve o sözü okumalıyız. Eğer bilinmeyen dillerde konuşulacaksa iki ya da en çok üç kişi sırayla konuşsun diyor Pavlos 27-28. Ayetlerde. Biri de söylenenleri çevirsin. Çeviri yapacak biri yoksa bilmediği dille konuşan toplulukta sessiz kalsın kendi içinden Tanrı'yla konuşsun. Sadece yapıcılık değil kilisede düzen de olmalıdır. Birisi dillerde konuşacaksa çeviren biri olmalıdır ve mesaj Tanrı sözüne uygun olmalıdır. Değilse Tanrı'nın ruhunu taşımamaktadır. Bundan emin olabilirsiniz değerli dostum. İki ya da üç peygamber konuşsun, diğerleri onların söylediklerini iyice tartsınlar, araştırsınlar, dinlesinler. Toplantıda oturanlardan birine Tanrı'dan bir esin gelirse konuşmakta olan sussun diyor 29-30. Ayetlerde. Zamanın kilisesinde yani o ilk yüzyıl kilisesinde peygamberler vardı elçiler döneminde ve bunlar peygambersel bir şekilde konuşabiliyorlardı. Filipus'un kızlarının peygamberlik ettiklerini biliyoruz Elçilerin İşleri 21:9'da. Aynı bölümde Agabus'un da peygamberlik ettiği söyleniyor. Artık değerli dostum kutsal kitap tamamlandıktan sonra bunlara gerek yok. Bu armağan yok. Bu armağana gerek de yok çünkü Tanrı sözü tam ve yetkin olarak elimizdedir. Bugün hava durumu konusunda bile doğru dürüst bir bilgi veremiyorlar. Ama bizim elimizde Tanrı'nın değişmeyen Ama insanı değiştiren sonsuz sözü vardır. Ona sarılmalıyız, ona güvenmeliyiz. 31. ayette herkesin bir şeyler öğrenmesi ve cesaret bulması için hepiniz teker teker peygamberlikte bulunabilirsiniz. Hepsi teker teker peygamberlikte bulunabilirler. Yani burada peygamberlik Tanrı sözünü duyurmaktır, bildirmektir, açıklamaktır. Herkes Tanrı sözü hakkında bir şeyler söyleyebilir. Bazı kişilerin tanıklık toplantılarında söyledikleri bazı şeyler bana büyük bir bereket olmuştur. 32-33. ayetlerde peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. Kutsalların bütün topluluklarında olduğu gibi. Görüyorsunuz toplantıların düzenli bir şekilde geçmesi gerekiyordu. Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın diyor 14. bölümün 34. ayetinde 1. Korintoslar. Konuşmalarına izin yoktur kilisede. Kutsal yasanın da belirttiği gibi uysal olsunlar. Burada neden söz ediyor? Dillerden. Kadınların kilisede konuşmaması gerektiğini söylemiyor. Kadınların kilisede dillerde konuşmaması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda burada kadınların kilisede vaaz vermemeleri gerektiğini söylüyor. Dostum eğer diller hareketinden kadınları çıkarsanız bu hareket bir günde sona erer diye düşünüyorum. Belki bu söylediğim hiç de hoş bir şey değil diyebilirsiniz ama doğrudur. Ben yıllar içerisinde bunu gerçekten de gördüm. Öğrenmek istedikleri bir şey varsa kadınların evde kendi kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının bakın toplantı sırasında konuşması ayıptır diyor. Tanrı'nın sözü sizden mi kaynaklandı ya da yalnız size mi ulaştı? 35-36. ayetler. Tabii ki Tanrı sözü onlara ulaşmıştı. Ama burada vurgu nedir? Kadının kilisede vaaz vermemesi. Bir şey öğrenecekse evde kendi kocasından sorsun diyor. Bu demek değildir ki kadın hiç konuşmayacaktır. Hayır, kadının da kilisede görevleri vardır. Önemli görevleri vardır. Aile içerisinde önemli görevleri vardır. Kilisedeki çocuklara, gençlere ders vermek. Kadınlar arasında onlara destek olmak, onlara öğretmek. Bir kimse kendini peygamber ya da ruhça olgun biri sanıyorsa bilsin ki size yazdıklarım Rabbin buyruğudur. Bunları önemsemeyenin kendisi de önemsenmesin diyor Pavlos 37-38. ayetlerde 1. Korintoslar 14. bölümün. Gerçek test budur kardeşim. Günümüzde birisi peygamber olduğunu ya da dillerde konuşabildiği için ruhsal olduğunu söylerse Pavlos'un burada Rab'den bir buyruk olduğunu söylediği şeyi kabul etsin. Özet olarak kardeşlerim, peygamberlikte bulunmayı gayretle isteyin. Bilinmeyen dillerde konuşulmasına engel olmayın ama her şey uygun ve düzenli şekilde yapılsın. 39-40. ayetler. Burada da yine en iyi armağanları arzulamaya teşvik ediliyoruz. Belki de Tanrı sözünü bildirmek bunlar içinde en iyisidir ve bundan ötürü Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Her şey uygun ve düzenli şekilde yapılsın diyor. Bu büyük bir ilkedir. Bir diller toplantısına katıldığımda toplantının neden yapıldığı ve ne yararı olduğu konusunda hiçbir ipucu edinemediğimi itiraf etmeliyim. Kerelerce böyle toplantılarda bulundum. Beni çağırdılar o toplantıda konuşmak için, Rabbin sözünü öğretmek için. Ama dua sırasında gerçekten de korkunç derecede bir kargaşalık vardı. Her şey karmaşa içindeydi. Düzenli bir karmaşa bile değildi. Umutsuz bir karmaşa içindeydi. Pavlos, Tanrı'nın işlerinin bu şekilde yürütülmeyeceğini söylemektedir. 14. bölümü bitirirken son olarak şunları söyleyeyim. Rab İsa Mesih diridir. Göklerde Baba Tanrı'nın sağındadır. Onun gönderdiği kutsal ruh her an diri olan ruhtur. Tanrısal kişidir ve her imanlının yüreğinde varlığındadır. Mesih'e iman ederek günahları bağışlanan ve doğrulukla donatılan kişi tümden özgürdür. Aslında hiçbir tutkunun, bağın kölesi değildir artık. İman yaşamında her şeye rağmen yüreğinde bir esenlik ve barış vardır. Rab'bin verdiği o esenliği yüreğinde yaşar. İmanlı artık seçilen, kutsal kılınan ve sevilen biri olduğunu bilmelidir ve o bilinçtedir. Bu olmalı. Bu da ona o kurtuluş güvenini sağlar, verir. Bu aşamaya gelen imanlı, iman hayatında canlılık, coşkunluk ararken, duygusallıklara kapılarak kendisini oraya buraya atmaz, hoplayıp zıplamaz. Diğer insanlarca bu adam kafayı yemiş izlenimini bırakmaz, aklını, mantığını kullanır. Tanrı sözünü doğru bir şekilde okur, anlamaya çalışır ve sonra da anladıklarını yaşamında uygulamaya koyar ya da koymaya çalışır. Tarih boyu imanlılar Paulus'un şu sözlerini öneme alarak iman yaşamlarını sürdürdüler. Ruhumla dua edeceğim, bunun yanı sıra aklımla da dua edeceğim. Ruhumla ilahi söyleyeceğim, bunun yanı sıra aklımla da ilahi söyleyeceğim. Tanrı sözü görüyoruz ki her zaman aklımızın ve ruhumuzun bir dengede olması gerektiğini özellikle vurgulamaktadır.